Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler Silsilesi'nin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet kılan ve onu en güzel ahlak numunesi olarak insanlığa lütfeden keremi bol Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ashab-ı kiramı gökteki yıldızlar misali yetiştirip yücelten ve insanlığa emsalsiz bir nesil yetiştirip hediye eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âl ve ashabına sonsuz salatü selam olsun. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde dünyaya büyük bir faziletler medeniyeti ikram eden Asr-ı Saadet toplumundan bahsedeceğiz inşallah. Asr-ı Saadet, huzur ve saadet devri, insanların en bahtiyar oldukları asır manalarına gelmektedir. Asr-ı Saadet, insanlığa hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşayarak şereflendirdiği bir devirdir. Yine o devir, nübüvvet nurunu devirlere ve diyarlara taşıyan, dünya tarihinde ahlak, insani meziyet, merhamet ve olgunlukta zirveye çıkarak emsalsiz bir faziletler medeniyeti inşa eden sahabe neslinin yetiştiği müstesna bir zamandır. Asr-ı Saadet tabirinin zaman zaman Hulefai Raşidin devrini, hatta tabi'in ve tebe-i tabi'in devirlerini de içine alacak şekilde kullanıldığı da olmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra onları takip edenler, daha sonra da onları takip edenlerdir buyurmuştur. Bu bakımdan asr-ı saadet en ideal zamandır. İslam tarihinin daima hasret ve hayranlıkla yad edileceği en müstesna dönemidir. Bazı müfessirler Cenab-ı Hakk'ın Asr suresinde diğer manalar yanında bir de asr-ı saadete yemin ettiğini ifade ederler. Zira bu asır hak ile batılın birbirinden kesin olarak ayrıldığı, netleştiği bir devirdir. Asr-ı saadet, dünyevi ve nefsani açıdan bir saadet, rahatlık ve refah dönemi değildi. Bilakis çok zor ve meşakkatli hayat şartları altında yaşanan çetin mücadelelerle dolu bir devir idi. Fakat Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber ve İslam nimetleriyle insanlığın hem dünya hem de ahirette huzur ve saadetini temin edecek düsturların hayata geçirildiği bir devir idi. Zulüm, zorbalık ve kaba kuvvetin esaretindeki insanlığın hak, adalet ve güzel ahlakla yüceldiği, insanlık tarihindeki en büyük ıslahat, inkişaf, tekamül ve inkılabın yaşandığı süfli ve nefsani karanlıkların yerini yüce ve ruhani aydınlıkların aldığı, ruhların ten esaretinden kurtulduğu, kısacası insanların uhrevi planda şekavetten, yani eşkıyalık ve haydutluktan saadete koştuğu bir devir idi. Bu bakımdan insanlığı zulmetten nura çıkaran İslam'ın eşsiz güzelliklerini, bilhassa incelik ve zerafetini yakından tanıyabilmek, ancak asr-ı saadeti tanımak ve bilmekle mümkündür. Muhterem kardeşlerim, o mübarek asrın mahiyetinin daha iyi idrak edilmesi, müminlerin bugün karşılaştıkları problemlerine çözüm olacaktır. Bu yüzden iman, ibadet, muamelat ve ahlakta ne kadar hayranlık uyandırıcı bir gelişmenin yaşandığına dair o asrın sayısız ibret ve fazilet tablolarından bazı örneklerle mevzumuzu daha da müşahhas bir hale getirmeyi arzu etmekteyiz. Cahiliye döneminde insanlık koyu bir karanlığa gömülmüştü. Cehalet katranlaşmış, sapıklık ve azgınlık çıldırmış, fitne ve fesat çoğalmış, kan davaları sebebiyle çöller adeta kan gölüne dönmüştü. Hak ve hukuk daima güçlüye aitti. Gücü eline geçiren zalimleşiyor, toplumdaki zayıfları ve kimsesizleri eziyordu. Merhum Akif'in "dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerde" şeklinde ifade ettiği vahşet yaşanıyor, ezilen mazlumlar acı feryatlar içinde hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Bugün de dünyamız pek farklı bir durumda olmayıp benzer bir durumdadır. O günkü cahiliye toplumunu değişik yönleriyle tanımadan ve onların itikadi, ahlaki, hukuki, ticari vesaire yönden hastalıklarının ne olduğunu ve onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl, hangi metotlarla ve ilaçlarla tedavi edildiğini bilmeden bugünün insanların benzer hastalıklarına çözüm bulamayız. Bu yüzden o toplumu her yönüyle yakından tanımaya ihtiyacımız var. Yine o güne baktığımızda cahiliye itikatları ve inançları insanı alçaltıyordu. Kısacası sahih inanç ve akide bozulmuştu. Bir kısım insanlar kendilerinden çok uzaklarda kabul ettikleri Allah'tan ilahi bir gücün yeryüzünde bulunan taş, kaya, ateş, ağaç, tepe gibi bir takım tabiat varlıklarına indiğine, onlarda tecelli ettiğine ve onlara kutsiyet verdiğine inanıyorlardı. Güneşe, yıldızlara tapanlar da vardı. Onları mukaddes kabul edip tazimde bulunmak suretiyle Allah'a ulaşabileceklerini zannediyorlardı. Bir kısım insanlar da melek, cin ve şeytan gibi cismani olmayan varlıklara ibadet ediyorlardı. Eğer onlara ibadet eder, hürmette kusur göstermezlerse, onların Allah katında kendilerine şefaat edeceğini düşünüyorlardı. Bir taraftan Allah'a inandığını iddia eden, bir taraftan da çeşitli varlıkları veya elleriyle yapa geldikleri şeyleri Allah'a ortak koşan müşrikler de vardı. Hazreti İbrahim ve İsmail'in oğullarıyız diye iddia etmelerine rağmen onların getirdiği tevhid akidesini bırakmış, haniflikten ayrılmışlardı. Bunlar akla gelebilecek hemen her şeyi Allah'a ortak koşarlardı. Allah'a ve ahiret gününü tamamen inkar eden, her şeyin şu görünen alemden ibaret olduğuna inanan inkarcılar da vardı. Peygamberimizin süt babası Haris, nübüvvetten sonra Mekke'ye Resulullah Efendimiz'i ziyarete gelmişti. Kureyş müşrikleri ona, "Duymadın mı ey Haris, senin şu oğlun ne diyor?" dediler. Haris, "Ne diyor?" diye sorunca, "Allah'ın öldükten sonra insanları tekrar dirilteceğini iddia ediyor. Yine Allah'ın cennet ve cehennem diye iki yurdu olduğunu, kendine asi gelenlere orada azap edeceğini, itaat edenlere ikramda bulunacağını söylüyor. Bu tür iddialarıyla bizim düzenimizi bozdu. Cemaatimizi darmadağın etti dediler. Haris Peygamber Efendimiz'e gelip, "Yavrum, kavmin arasındaki mesele nedir? Senden şikayet ediyorlar. Senin insanlar öldükten sonra diriltilecekler, sonra cennete veya cehenneme gidecekler dediğini söylüyorlar," dedi. Resulullah Efendimiz süt babasına, "Evet, ben böyle inanıyor ve bunu söylüyorum babacığım," buyurdu. Haris radıyallahu anh daha sonra Müslüman oldu ve zaman geçtikçe İslam'ın gönül dokusundan nasipler almaya başladı. Hasılı muhterem kardeşlerim, cahiliye devrinde insanlar pek çok yanlış inançlara saplanıyor, akıl, idrak, şuur ve tefekkür gibi en kıymetli insani özellikleri alçaltan son derece gülünç durumlara düşüyorlar ve böylece ağır bir insanlık dramı yaşıyorlardı. Doğru bir düşünce, müstakim bir fikir bulmak zordu. Yanlış fikirler almış başını gitmişti. Bunun bir neticesi olarak toplumda kadın ezilmiş, anneler horlanmış, kızlar utanç vesilesi olarak kabul edilmişti. Bir gün sahabeden biri Resulullah Efendimiz'e geldi ve şöyle dedi. "Ya Resulallah, biz cahiliye ehliydik. Putlara tapar, kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim küçük bir kızım vardı ve beni çok severdi. Öyle ki ben onu çağırdığım zaman sevincinden adeta uçar ve koşa koşa yanıma gelirdi. Bir gün yine onu çağırdım, koşarak yanıma geldi ve beni takip etmeye başladı. Yürüdüm ve ailemize ait olan yakındaki bir kuyunun yanına vardım. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Kulaklarıma gelen son sözleri, "Babacığım, babacığım" diyen çığlıkları oldu. Bunları duyunca merhamet deryası Efendimizin gözlerinden yaşlar boşandı. Orada hazır bulunanlardan biri hadiseyi anlatan zata çıkışarak, "Ey filan, sen Resulullah'ı üzdün," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ona mani olmayın. O kendisini hüzne gark eden o mühim gördüğü bir şeyi sormak istiyor," buyurdu ve o şahsa, "Anlattıklarını tekrar et," buyurdu. Sahabi sözlerini tekrarlayınca Resulullah Efendimiz yine ağladı. Gözyaşları mübarek sakallarını ıslattı. Daha sonra ona, "Allah Müslüman olanların cahiliye döneminde yaptığı hataları affetti. Şimdi sen hayatına yeniden başla," buyurdu. Görüldüğü gibi muhterem kardeşlerim, insanlık ateş çukurunun kenarına gelmişti. İçtimai hayat manevi bakımdan büyük bir çöküntüye uğramış, fertler helakin eşiğine gelmişti. İslam gelerek onları bu büyük tehlikeden kurtardı ve onlardan nezih bir asr-ı saadet toplumu meydana getirdi. Cenab-ı Hak, "Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku ve zkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'en fe'allefe beyne kulubikum fe'asbahtum bi ni'metihi ihvana," buyuruyor. Yani hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp tefrikaya düşmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da o gönüllerinizi birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine o cahiliye döneminde ibadetler ve muamelat dünyevi menfaatlere kurban edilmişti muhterem kardeşlerim. Yani ibadetlerin çoğu kaybolmuş, geriye kalanlar da tahrifata uğramıştı. Hac, umre, kurban gibi bir kısım ibadetleri, yanlış itikatları ve menfaatleri istikametinde eğip bükmüş, tanınmaz hale getirmişlerdi. Hatta ibadete ehemmiyet veriyoruz diye ahlaksızlığa revaç veriyorlardı. Hacıları çıplak olarak tavaf ettiriyorlardı. Daha sonra da onlara elbise vererek gurur ve kibirlerini palazlandırıyorlardı. Muamelatın tek kaidesi kuvvet idi. Hak, öncelik ve üstünlük kuvvetliye aitti. Zayıfın hiçbir hakkı yoktu. Toplumda emniyet, huzur ve asayişten eser kalmamıştı. Yine o cahiliye döneminde terk edilmemiş olan ahlaki vasıflar da aslından uzaklaştırılmıştı. Ahlaki vasıflardan hayatta kalabilen birkaç kaide de nefsani menfaatlere dayalı bir hal almıştı. Ya ifrat derecesine vardırılmış veya son derece cılızlaştırılmıştı. Faziletler güç gösterisi haline gelmişti. Cömertlik namına israf ediliyor, iffet ve namus adına dünyanın en feci cinayeti işlenerek kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Evet, cahiliye insanı yiğitti. Silahını yanından ayırmazdı. Şecaat ve cesaret onun vasfıydı. Ancak onun yiğitliği kendi kabilesi uğruna öldürdüğü insanların sayısıyla ölçülürdü. Onun şecaati benlik ve gururundan gelirdi. Şecaat ve cesaret gösterisinin altında ferdi ve kabilevi üstünlüğünü ispatlama arzusu yatardı. Bu yüzden kabileler arasında bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar onları maddeden ve manen perişan ediyordu. Cahiliye insanı cömert ve misafirperverdi. Fakat onda bu faziletlerin gayesi kendisinin ve kabilesinin methü sena edilmesine zemin hazırlamaktı. Onların en yüksek idealleri hürmet görmekti. Bunu da asaleti, cömertliği ve cesaretiyle herkes arasında şan, şöhret ve nam kazanarak insanlar üzerinde korku ve hayranlık uyandırarak yapıyorlardı. Bu yüzden bir anda 6-7 koyun keserler, sadece ciğerlerini alıp kebap yaparlar ve kalan etleri atarlardı. İslam ahlakı cömertlik ve misafirperverliği devam ettirmekle beraber bunlara ahlaki bir muhteva kazandırdı. Müslümanlar cömertlik yaparken gösterişten uzak kalıyorlar, sadece Allah'ın rızasını talep ediyorlardı. Zira insanların kalbine Allah'ın malikül mülk, mülkün sahibinin olduğu şuuru yerleştirilmişti. Buna göre hakikatte bütün mülk Allah'a aittir. İnsanlar sadece bir emanetçidir. O mal ve mülk üzerinde sınırlı ve sorumlu bir tasarruf yetkileri vardır. Dolayısıyla insana emanet olarak verilen malı Allah'ın razı olacağı şekilde ve onun gösterdiği istikamette kullanmak zaruridir. Allah'ın mülkünü onun kullarına hizmette kullanmak gerekir. Resulullah Efendimiz, veren el alan elden üstündür buyuruyordu. Fakat verirken hak rızası için infak etmek, gururdan uzak kalmak ve herhangi bir dünyevi menfaat gözetmemek gerekiyordu. Nitekim Kur'an-ı Kerim bütün insanlara اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُر۪يدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Biz size Allah rızası için ikram ederiz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemeyiz demelerini telkin ve talim ediyordu. İslam israfı da yasaklamıştı. Asr-ı saadet toplumunda cömertlik duygularıyla kesilen koyunun bir parçası bile israf edilmiyordu. Yine cömertlik ve diğergamlık duygusu sebebiyle bir koyun kellesinin 7 aileye dolaşıp yine aynı yere geldiği oluyordu. Çöl hayatı cahiliye insanını iptidai bir hürriyet fikrine yöneltmişti. Onlar hiçbir otorite tanımaz, otoritenin her türlüsüne baş kaldırırlardı. Bunun bir neticesi olarak da merkezi bir idare yoktu. İçtimai birlik nadir hallerde kabileyi aşardı. Ne sistem olarak ne de müessese olarak müeyyideli bir hukuk düzeni vardı. Anlaşmazlıklar ya aceleyle tespit edilen hakemlere havale edilir veya daha çok kaba kuvvet ve silahla halledilirdi. İslam, insanların sadece bir kısmı için geçerli ve sınırsız hürriyet fikrine karşı çıktı. Kur'an-ı Kerim'in imanlı bir kölenin hür bir müşrikten daha kıymetli olduğunu ilan etmesi müşrikleri çileden çıkardı. Bu sebeple İslam'a en büyük tepki hürler denen zorba takımından geldi. Onlar Peygamber Efendimiz'e çevresindeki köleleri ve zayıfları kovduğu takdirde kendisiyle müzakereye oturabileceklerini bildirmişlerdi. Ki Cenab-ı Hak bunu kesinlikle reddetti. İslam ahlakı meseleyi önce ruh planında istikametlendirdi. Hürriyet fikrini ahlaki bir zemine oturttu. İnsanın kendi hürriyetini kendi vicdanında bizzat kendisinin sınırlandırmasını temin edecek tedbirler getirdi. Ayet-i kerimelerde ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Allah insana şah damarından daha yakındır. Ennallaha ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. O insanın gizli açık bütün yaptıklarından haberdardır buyurulmuştur. Şu halde kardeşlerim, bir Müslüman kendi hareketlerini ve temayüllerini kontrol etmek zorundadır. Bu temel düşünce cahiliye insanının ruhunda, hayat telakkisinde ve değerler dünyasında çok derin ve o nispette süratli bir inkılap meydana getirdi. Artık insan hem beşer üstü otoritenin hem kendi vicdanının hem de zahiri iktidarın buyruğu altına girmişti. Bu hususta ihtilaf çıktığında artık çözüm için kaba kuvvete başvurulmuyor, Allah ve Resulünün hükümlerine müracaat ediliyordu. Bütün Müslümanlar Allah'a, Resulüne ve kendilerinden olan ulul emre itaat etmek gerektiğini kabul etmişlerdi. Sonuç olarak muhterem kardeşlerim, İslam, cahiliye toplumunun yanlış adetlerini kaldırıp yerine en güzel ve en mükemmel hayat düsturlarını getirdi. Cahiliye insanının kontrolden çıkmış taşkın öfkesini hilim, sabır, hak ve adalet gibi yüksek vasıflarla dizginledi. Şuursuzca sergiledikleri cesaretlerini duygusallıktan ve nefsaniyetten arındırıp aklileştirdi. Nefsani olan şecaatlerini müsbet gayelere yönlendirdi. Onu hak ve adaletin yerini bulması gibi yüce idealler uğrunda kullanmayı öğretti. Cenab-ı Hak cümlemizi İslam'ın bütün güzelliklerinden istifade edip başkalarının da istifade etmesine vesile kılsın. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.